Ayrım 34.
Kocandan söz etmeden önce bir dakika bekle. Kocanı kıskanmıyorum. Yalnızca benden aşağı olan kimseleri kıskanabileceğimi söylemiştim. Önce bana öbür adamı anlat. Oldukça tanınmış Moskovalı bir avukattı. Babamın arkadaşıydı. Babam ölüp de ailemiz yoksul düşünce bu adam anneme yardım etti. Bekar ve zengindi. Belki de onu bu denli kötülemekle daha çekici, daha ilginç bir duruma getirdim. Çok basit bir insandı. İstersen adını söylerim. Gerek yok, ben kendisini tanıyorum, bir kez görmüştüm. Gerçek mi? Bir akşam otelinizde gördüm. Annenin kendini zehirlediği akşam. Sen de ben de o zaman öğrenciydik. Ah, anımsadım. Yanında başka biri vardı. Karanlıkta kapının yanında duruyordun. Kendi kendime bunu anımsayamam ama galiba bir kez daha anlatmıştın. Melyuzeyova'da konuşmuştum. Komarovski de oradaydı. Olabilir. Ben de yanındaydım herhalde. Hep birlikte olurduk çünkü. Niçin kızardın? Komarovski'nin adını senin ağzından duymak beni utandırdı. Uzun süredir adını işitmemiştim. Birden şaşırdım. O akşam yanımda Misha Gordon adlı bir okul arkadaşım vardı. O anlattı. Bu Komarovski denen adamı daha önce görmüş. Milyoner bir iş adamı olan babam intihar ettiği sırada aynı trende bulunuyorlarmış. Babam hareket halindeki trenden kendini atmış, anında ölmüş. Babamın yanında avukatı olan bu Komarovski varmış. Babamı durmadan içiriyor, işlerini karıştırıyormuş. İflas durumuna getirmiş. Sonra da intihar etmesine ve benim babasız kalmama neden olmuş. Olamaz, aman tanrım, gerçek mi? Demek senin yaşamında da kötü bir rol oynadı. Bu bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyor, değil mi? Sanki her şey önceden kararlaştırılmış gibi. İşte hep kıskanacağım, bu duygudan bir türlü kurtulamayacağım adam bu. Böyle bir şey nasıl söyleyebiliyorsun? Görmüyor musun? Yalnızca onu sevmemekle kalmıyorum. Ondan iğreniyorum, nefret ediyorum. Sen kendini iyice tanıyor musun? Kadın ruhu karmaşık, birbirine ters duygularla doludur. Gizemli bir varlıktır kadın. Belki de seni ona, kendi isteğinle sevdiğin adamdan daha güçle bağlayan bir şey var. Ne kadar korkunç şeyler söylüyorsun. Doğaya aykırı gibi görünen bu korkunç şey belki de doğru. Belki de aynı şeyleri düşünüyorum. Eğer doğruysa ne feci. Korkma, bana aldırış etme sen. Ben yalnızca karanlık, belirsiz, söyleyebilmekten yoksun olduğum bir şeyi, kıskandığımı anlatmak istedim. Ben senin saç fırçanı, tenindeki ter damlacıklarını, soluk alırken kanına karışıp seni zehirlemek tehlikesinde olan mikropları bile kıskanıyorum. Aynı şekilde bulaşıcı bir hastalıkmış gibi bir gün seni benden alacak, götürecek olan bu Komarovski denen adamı da öyle kıskanıyorum. Seni benden sonsuza dek ayıracak olan ölümü de kıskanıyorum. Sana söylediklerim bir takım saçma sapan sözler gibi gelebilir. Ama duyduklarımı daha başka türlü anlatmama olanak yok. Seni hiçbir ölçünün, kafanın alamayacağı kadar seviyorum. 13. Bana kocandan biraz daha söz etsene. Alın Yazısı kitabında aynı satıra yazılmışız. Shakespeare'den bu. Nerede geçer? Romeo ve Juliet'ti. Melyuzeyva'da onu ararken sana çok şey anlattım. Adamlarının seni tutuklayıp onun yanına götürdüklerini söylediğinde de ondan söz ettim. Bir gün uzaktan arabasına binerken onu nasıl gördüğümü de belki anlatmışımdır. Belki de anlattığımı sanıyorum. Çevresindeki koruyucu sayısını görsen şaşırırdın. Kendisini hiç değişmemiş buldum. Aynı yakışıklı, dürüst, kararlı yüz. Yaşamımda onunki kadar dürüst, namuslu bir yüz daha gördüğümü anımsamıyorum. Yine aynı erkekçe, yalandan, ikiyüzlülükten uzak hareketler. Yine de onda bir değişiklik fark ettim, bu beni üzdü. Sanki mimiklerinde bir başkalık var gibi geldi. Öyle bir başkalıktı ki yüzünün anlamsız bir hava kazanmasına neden oluyordu. Sanki bir fikrin, bir ilkinin yaşayan simgesi olmuştu. Bunu farkına varınca dehşete düştüm. Kendisinin yapılması çok güç, sonunda kurtuluş olmayan bir işe adadığını anladım. Acımak bilmeyen, korkunç bir işti bu. Ölüm ona işaretini koymuştu. Gördüğüm de bu işaretti. Karıştırmış da olabilirim. Belki de onunla karşılaştığın zaman gördüğün şeyleri anlatmanın etkisi altında kalmışımdır. Birbirimize karşı hissettiklerimiz bir yana, birçok konuda senin etkinde kalıyorum. Bana devrimden önce kocanla yaşadığın hayatı anlat. Çok küçük yaşlarda, henüz çocukken saflık, temizlik beni çok etkilerdi. İşte Paşa bu özlemin bir simgesiydi sanki. O, Galülin ve ben hemen hemen aynı evde büyüdük sayılır. Paşa küçücük bir oğlanken bile bana düşküncü. Beni görünce ya sararır ya da kıpkırmızı olurdu. Belki bu biçimde konuşmam doğru değil ama bunları bilmiyormuş gibi davranmam daha kötü. Onun çocukluk aşkıydım. Gururu aşkını söylemesine engeldi. Ama yüzüne bir bakınca her şey anlaşılırdı. Birbirimizi sık sık görürdük. Benimle sen ne kadar farklıysak, Paşa ile ben de o kadar birbirinden ayrı, uyuşmaz iki insandık. Ama onu gönlüm seçmişti. Ve bir gün onunla evleneceğimi biliyordum sanki. Ne kadar yetenekli bir insandı. Babası sıradan bir demiryolu makasçısıydı. Paşa sırf kendi çabası ve çalışmasıyla, zekasıyla üniversitede başarılı oldu. Hem de birincilikle bitirdi. Matematik ve edebiyat öğrenimi yaptı. Kolay şey değil bu, sen de bilirsin. Madem birbirinize bu kadar düşkündünüz, evlendikten sonra ne oldu da ayrıldınız? Evet, zor bir soru. Ama bir yanıt verebilmek için uğraşacağım. Ayrıca senin gibi Rusya'da olup bitenleri o kadar iyi anlayan, insanların başlarına geleni yakından izleyen, ailelerin, söz gelişi senin ve benim gibi ailelerin neden yıkıldığını çok iyi bilen birine bunu anlatmak pek güç olacak. Bunda sevmek ya da sevmemek, aynı karakterde olup olmamak önemli rol oynamıyor. Kurulu, düzenli her şey bütün toplumla birlikte yıkılıp gitti. Bütün toplum yaşamı mahvoldu. Her türlü alışkanlıklarımız, gelenekler, kurulu aile düzeni bir anda kayboldu. Geriye yalnızca çırılçıplak kalmış, titreyen bir insan ruhu ve insan vücudunun çıplak, acı gücü kaldı. Bu güç zaten hep yalnız, hep çıplaktı, hep üşüyordu. Isınmak için kendi kadar yalnız ve soğuk olan en yakın komşusuna yetişmeye çalışıyordu. Sen ve ben, yaşamın başlangıcında üstlerine giyecek hiçbir şey bulunmayan iki insana benziyoruz. Yaşamın sonundayız. Yine üzerimize giyecek bir şeyimiz yok. Evsiz, barksız. Biz, o zamanla şimdiki zaman arasında geçen binlerce yıl süresince yaratılmış, ölçüsüz büyüklükten arta kalan son varlıklarız. Artık gelmemek üzere yitirilen o düşlerin anısına saygı duyarak sevişiyor, ağlıyor ve birbirimize sarılıyoruz. 14. Lara bir süre sustu. Konuşmaya başladığında sesi daha sakindi. Her şeyi anlatacağım. Eğer Strelnikov yeniden Paşa Antipov olsa, eğer saldırmaktan, baş kaldırmaktan vazgeçse, eğer zaman geri dönse, bir mucize olsa, evimizin penceresinden içeri baktığımda üzerinde Paşa'nın kitaplarının bulunduğu masayı görsem, dünyanın sonuna gelmiş olduğumu bilsem bile ona dizlerimin üstünde sürüne sürüne koşardım. Bütün varlığımla ona giderdim. Geçmişin çağrısına karşı koyamazdım. Ne kadar değerli olursa olsun bu uğurda feda edemeyeceğim hiçbir şey olmazdı. Seni bile gözüm görmezdi. Aşkımızı bile. O kadar içten, candan, varlığımın bir parçası olan aşkımızı bile feda ederdim. Ah bağışla, bunu demek istemedim. Doğru değil söylediğim. Lara kendini Yuri'nin kollarına attı. Ama biraz sonra kendini topladı, gözyaşlarını silerek devam etti. Seni de Tonya'nın yanına dönmeye zorlayan şey bu görev duygusu değil mi? Oh Tanrım, ne kadar zavallı insanlarız. Durumumuz ne olacak? Ne yapacağız? Biraz sonra Lara sakinleşti. Ama dedi, soruma yanıt vermedim. Mutluluğumuzu bozan şeyi söylemedim. Bunu çok sonra daha iyi anladım. Anlatacağım. Yalnızca bizi ilgilendiren bir şey değil bu. Başkalarının da alın yazısı aynı oldu. Anlat aşkım. O kadar zeki bir kadınsın ki. Savaş patlamadan 2 yıl önce evlendik. Hayatımızı yeni kurmaya başlamıştık. Savaş çıktığında daha evimizi yeni dayayıp döşemiştik. Şimdi bütün suçun savaştan geldiğini, başımızdaki felaketlerden, şanssızlıklardan hep onun sorumlu olduğunu anlıyorum. Çocukluğumda geçirdiğimiz yaşamı çok iyi anımsıyorum. Barış ve sükun içinde yaşadığımız o günler bugün gibi gözümün önünde. O zamanlar herkes kendini akıllıca davranmaya, vicdanın sesine uymaya zorunlu hissediyordu. Cinayetler yalnızca oyunlarda, gazetelerde ve dedektif romanlarında geçerdi. Günlük yaşamımıza girmemişti. Sonra birdenbire bu sakin, günahsız yaşamdan soykırım, zulüm dolu bir dünyaya geçiverdik. Cinayetler ödüllendiriliyor, işkence en doğal hak olarak görülüyordu. Bu durumun böyle süreceğini, cezasız kalacağını sanmıyorum. Her şeyin nasıl başladığını, nasıl bozulduğunu sen benden daha iyi anımsarsın. Kentlerde yiyecek bulunmaz oldu. Aile yaşamının temelleri sarsıldı, ahlak bozuldu. Devam et. Peşinden ne söyleyeceğini biliyorum Lara. Her şeyi ne kadar güzel anlatıyorsun. Seni dinlemek bir zevk oluyor. İşte Rusya'nın üzerine yalan bir yılan gibi çöreklenip oturdu. En büyük şanssızlığımız, bütün kötülüklerin nedeni kişisel düşünceye olan inancın çökmesiydi. Artık halk kişilerin değil de kitlelerin düşüncelerine uymaya başladı. Tek tek değil de grup halinde davranmaya kalkıyorlar, ahlak ilkelerine boyun eğmenin modasının geçtiğini sanıyorlardı. Herkes birbirini taklit ediyor, biri diğerine uymakta hiç tereddüt etmiyordu. Bu sapıklık salgın bir hastalık gibi dört bir yanı sarmıştı. Her şeyi içine alıyor, bozuyor, lekeliyordu. Elini değdirmedik hiçbir şey bırakmadı. Bizim evimizi bile etkiledi, biz de kurtulamadık. Bir gün bir de baktık ki bir şeyler bozulmuş, eskisi gibi gitmiyor. İçimizden geldiği gibi hareket edeceğimizi, davranışlarımızda bir yapmacıklık, bir kendini beğenmişlik baş gösterdi. O kadar zeki, anlayışlı ve titiz olan paşa, nasıl olur da yaşamımızın eskisi gibi olmadığını, yalan bir dünyada yaşadığımızı fark etmezdi. İşte en büyük yanlışlığı da burada yaptı. Korkunç bir yanılgıydı bu. Zamanın heyecanını, toplumun geçirmekte olduğu hastalığı o, yalnızca bizim içimizde baş gösteren bir sorun saydı. Basma kalıp sözlerimize, yapmacık davranışlarımıza bakıp kendini küçük gördü. Değersiz bir insan, bir hiç sayıldığı için böyle olduğunu sandı. Şimdi belki de evlilik yaşamımızda bu kadar gereksiz şeylerin ne büyük rol oynadığına bakarak bizi hayret ediyordur. Bunlar ne kadar önemliydi bilemezsin. Bu saçmalık yüzünden paşanın ne çocukça hareketlerde bulunduğunu bilemezsin. Onu askere çağırmadıkları halde tutup gönüllü yazıldı. Çünkü bize yük olduğunu sanıyor, bizi rahat ettirmek istiyordu. Hiç olmadık şeylere üzülüyor, boş bir gurura kapılıyordu. Zamanla ısık suratlı, kavgacı bir insan oldu. Şansıyla kavga ediyordu. Oysa herkes şansla anlaşmak, onunla iyi geçinmek çabasındadır. İşte onun bu çılgıncasına ataklığı da buradan geliyor. Onu ölüme götüren bu aptalca tutkuydu. Tanrım, onu kurtarabilsem. Onu ne kadar temiz ve güçlü bir aşkla seviyorsun. Devam et. Onu sevmeye devam et. Onu kıskanmıyorum. Yolundan çekilirim. 15. Yaz geldi geçti. Farkında bile olmadılar. Yuri iyileşti. Moskova'ya gitmeyi düşündüğü halde peş peşe 3 işe girdi, çalıştı. Paranın değerinin hızla düşmesi geçim zorluğunu bir kat daha arttırıyordu. Her sabah horozlar öterken kalkıyor, evden çıkıyor, tüccarlar sokağından aşağı doğru yürüyor, büyük sinemayı geçiyor, eskiden Ural Kazak Ordusu'na ait olan, şimdi Kızıl Basım Evi olarak adlandırılan binaya kadar gidiyordu. Gorotskaya Sokağı'nın köşesindeki halk evi kapısının üzerindeki şikayetler yazılı tabelayı görüyordu. Alanı geçiyor, Buyanovka Sokağı'nda bir süre yürüdükten sonra askeri hastaneye geliyordu. Asıl işi buradaydı. Lara'nın evinden hastaneye kadar olan yolun büyük bir bölümü ağaçlıklıydı. Hastaneye bitişik olan dik çatılı, oymalı kapılı, pencerelerinin pervazları renk renk boyalı bir ahşap ev vardı. Burası tüccar Gorekliyedov'un dul karısının eviydi. 10 günlük çalışma sırasında Yuri bu eve sağlık örgütünün toplantılarına katılmak için gitti. Kentin diğer ucunda baba Samdemyatov'un doğum sırasında ölen karısının anısına doğum evi durumuna getirip belediyeye armağan ettiği ev vardı. Şimdi buraya Rosa Luxemburg Enstitüsü deniyordu. Burada Yuri genel patoloji üzerine konferans vermekteydi. Akşam yorgun argın eve döndüğünde Lara'yı ocağın başında ya da leğenin üzerine eğilmiş ev işleriyle uğraşırken buluyordu. Kolları dirseklerine kadar sıvanmış, eteği beline sokulmuş bir durumda, yüksek ökçe giymiş, gece giysisiyle baloya gitmek üzere bekleyen bir Lara'dan çok güzel, çok daha çekiciydi. Onun güzelliği karşısında Yuri'nin soluğu kesilir gibi oluyordu. Lara yemek pişiriyor, çamaşır yıkıyor, üçünün yırtık ve söküklerini dikiyor, ütü yapıyordu. Bütün ev işini aile yola soktuktan sonra da Katya'ya ders çalıştırıyordu. Ya da burnunu kitapların içine sokarak bir okulda hocalık alabilmek için resmi öğrenimini tamamlamaya çalışıyordu. Yuri, Lara ile kızına her gün biraz daha yaklaşıp onlara bağlandıkça kendi ailesine olan görevlerini daha çok hissediyor, onlara sadakatsizlik ettiği için derin bir acı duyuyordu. Ama bunda Lara ile Katya'nın gururlarını dokunacak bir yan yoktu. Tersine Yuri'nin bütün davranışlarında insana saygı aşılayan, bütün kötü düşünceleri silip götüren bir durum vardı. Bu iki yanlı duymak ve düşünmek Yuri'yi yoruyordu. Ama zamanla insan gittikçe yayılan, tedavisi olanaksız bir yaraya nasıl alışırsa o da buna alışmıştı. 16. 2-3 ay bu şekilde yaşadıktan sonra bir gün Yuri Lara'ya "İşimden ayrılmak zorunda kalacağımı sanıyorum," dedi. "Hep aynı şey. Durup durup yineleniyor. Önce her şey olağanüstü görünüyor. Gel, seni beğeniyoruz. Çalışmalarına devam et," diyorlar. yeni fikirleri, yeni buluşları hoşnutlukla karşılıyoruz diyorlar. Ama bir süre sonra bakıyorum, bunlar kuru birer vaatten ileri gitmiyor. Artık bıktım. Zaten yaptığım iş de bana göre bir iş değil. Kendilerine göre haklı olduklarını biliyorum. Çünkü onların yanını tutmuyorum. Kahramanlıklarını, ortaya attıkları fikirlerini kabul etmediğim gibi onlar için miskin, ne dediği anlaşılmayan diktatörlük yandaşı bir insanım. Hiç Nikolay Vendenyapin diye birinden söz edildiğini işittin mi? İşittim elbette. Seni tanımadan önce biliyordum. Sen de bir hayli söz ettin. Simatun Seva'dan da sözünü çok dinledim. Onun hayranıdır. Ne yazık ki ben kitaplarından hiçbirini okumadım. Felsefi eserleri pek tutmam. Bence felsefe, yaşama ve sanata azar azar eklenmeli. Araya karıştırılmamalı. Bir insanın oturup yalnızca felsefeyle uğraşması, durmadan turşu yemesi gibi garip bir durum. Özür dilerim, sözünü kestim. Hayır hayır, zaten ben de senin gibi düşünüyorum. Evet, dayıma gelince. Onun etkisi altında kaldığımı sanıyorum. Günahlarımdan biri bilinçaltımın çok işlek olması. Her şeyi önceden seziyor, anlıyorum. Galiba bu yüzden de hastanede koyduğum teşhislerin hiçbiri yanlış çıkmıyor. Kurslarımda bu konuyu ele attım. İç dünya ile dış dünya arasındaki gizli bağlardan söz etmeye kalkıştım. Hemen idealizm, mistisizm, Goethe'nin doğa görüşü gibi bir takım karşıt sesler yükseldi. Artık ayrılmamın zamanı geldi. Kursları, konferansları bırakacağım. Ama hastanedeki çalışmalarımı sürdüreceğim. Kovuluncaya dek bekleyeceğim. Seni tasalandırmak istemem. Ama içimde bugünlerde tutuklanacağımı belirten bir duygu var. Tanrı korusun. Henüz böyle bir şey olmaz sanıyorum. Ama sen haklısın. Daha dikkatli davranmaktan bir zarar gelmez. Dikkatimi çeken bir şey var. Yönetim yerleşinceye, kendini kabul ettirinceye dek bir takım evrelerden geçiyor. İlk evrede kazanması gereklidir. Ondan sonra ikinci evre geliyor. Bunda bütün yalancı taraftarları, kara güçleri ve asalakları ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu ikinci evreye girdiğimizi düşünmekte haklısın. Sana bir örnek vereceğim. Yerel Devrim Komitesi buraya Kuadaskoye'den iki üye aldı. İşçilerin arasından çıkan iki siyasi hükümlü. Biri Tiverzin, öteki de Antipov. İkisi de beni çok iyi tanırlar. Zaten bir tanesi kayınbabam oluyor. Ne var ki onların buraya gelişinden beri Katya'nın ve kendi yaşamım için kaygılanmaya başladım. Antipov beni sevmez. Gerek Tiverzi'nin, gerekse Antipov'un her şeyi yapmaya gücü yeten insanlar olduğunu biliyorum. Devrimin çıkarlarını öne sürerek beni, hatta paşayı mahvetmeleri işten bile değil. Bu konuşma iki gün sonra ilk sonucunu verdi. Dul, Goregliava'nın Buyanovka sokağı 48 numaradaki evinde gece yarısı bir araştırma yapıldı. Hastaneye bitişik olan bu evde bir takım silahlar ve devrime karşı bir örgüt ortaya çıktı. Birçok insan tutuklandı. Araştırmaya daha geniş olarak devam edildi. Suçluların nehri izleyerek kaçtıkları dilden dile dolaşıyordu. Ama bunun ne yararı olur ki diyorlardı. Nehir var, nehircik var. Söz gelişi Golovezhensk'teki Amur nehrini alın. Kendinizi içine atın, bir parça yüzün Çin'e gelirsiniz. İşte nehir diye buna derler. Yoksa bu nehri atlayıp kurtulmak olanaksız. Lara hava gittikçe gerginleşiyor dedi. Artık güvende değiliz, bizi tutuklayacaklar. Seni ve beni. O zaman Katya ne yapacak? Ben bir anneyim. Kızımın başına bir kötülük gelmesini önlemeliyim. Bir şey düşünmeliyim, bir plan kurmalıyım. Aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Birlikte düşünelim. Bir kafese kapatılmış gibiyiz. Ne yapabiliriz ki? Bu felaketten kurtulmak elimizde değil. Alın yazımız böyle. Kaçıp kurtulamayız, orası kesin. Gidecek bir yer yok. Ama hiç olmazsa kendimizi unutturabiliriz. Söz gelişi Varikino'ya gidebiliriz. Hep oradaki evi düşünüyorum. Kentten bir hayli uzakta. İhmal edilmiş bir yer ama olsun. Hiç olmazsa gözden uzakta bulunuruz. Kış geliyor. Kışı orada geçirmek isterim doğrusu. Biz akıllarına gelinceye dek bir yıl geçer. Bir yıl daha yaşarız. Samdamyatov bize kentten haber getirir. Hatta saklanmamıza yardım eder sanıyorum. Ne düşünüyorsun? Varikino'da kimsecikler yok. Tümüyle terk edilmiş durumda. Yani Mart ayında oraya gittiğim zaman kimsecikler yoktu. Kurtların indiğini söylüyorlar. İnsan korkuyor. Ama bugünlerde Antipov, Tiverzin gibileri kurtlardan daha tehlikeli, daha korkutucu. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bana hep Moskova'ya gitmemi, artık bir saat bile gecikmememi söylüyordum. Yolculuk eskisi kadar zor değil. Gidip istasyonda soruşturma yaptım. Artık kağıtları düzgün olmayanları çekip kurşuna dizmiyorlarmış. Galiba öldürmekten, işkence etmekten bıktılar. Beni endişelendiren başka şey var. Moskova'ya yazdığım mektuplara yanıt alamadım. Şimdi de Varikino'ya gitmekten söz ediyorsun. Ben siz orada yalnız başına oturamazsın ki. Evet, sen olmadan Varikino'ya gidemem. Peki ama Moskova'ya gitmemi de istiyorsun değil mi? Bu da doğru. Dinle beni. Aklıma olağanüstü bir fikir geldi. Moskova'ya hep birlikte gidelim. Üçümüz birden. Moskova'ya mı? Sen aklını mı kaçırdın? Ben Moskova'da ne yaparım? Orada ne işim var? Hayır, burada kalmalıyım. Buraya yakın olmalıyım. Paşa'nın alın yazısı burada belli olacak. Onu burada beklemeli. Bana gereksinmesi olduğu anda yanına koşabilecek durumda olmalıyım. Evet, ama Katya'yı da düşünmen gerek. Katya konusunu birkaç gün önce buraya gelen Simatun Seva ile konuştuk. Evet, onu tanıyorum. Kendisini birkaç kez gördüm. Senin yerinde olsam ona aşık olurdum. Şu erkeklerin gözleri nerelerde dolaşır bilmem. O kadar tatlı bir kadın ki. Güzel, zarif, kültürlü, iyi yürekli ve mantıklı. Buraya geldiğim ilk gün kız kardeşi beni tıraş etmişti. Terzi Glafira. Onu da tanırım. İkisi kütüphanecilik yapan büyük kardeşleri Avdotya ile otururlar. Namuslu, çalışkan insanlardır. Onlardan rica etmeyi düşünüyordum. Sen ve ben tutuklanırsak Katya'yı yanlarına almalarını söyleyecektim. Tabii başka çaremiz kalmazsa. İnşallah böyle bir şey olmaz. Sima'nın biraz garip yaratışlı olduğunu söylüyorlar. Galiba biraz heyecanlı ve dengesiz. Bana da bir parça aykırı geliyor ama bunu onun duygululuğuna veriyorum. Sen ve o. Birbirinize o kadar benziyorsunuz ki. Eğer Katya'yı Sima büyütürse gözüm arkada kalmaz. 17. Yuri bir kez daha istasyona gitmiş, yine eli boş dönmüştü. Hiçbir şeye karar verilmemişti. Lara da o da ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Hava kar yağmadan önce olduğu gibi kapalı ve soğuktu. Gökyüzü kış günlerinin görünümüne bürünmüştü. Sima Lara'ya gelmişti. Konuşuyorlardı. Daha doğrusu Sima bir takım sorunlarda uzun uzun konuşuyordu. Yuri onları tedirgin etmek istemedi. Zaten bir parça yalnız kalmak gereksinimindeydi. Bitişik odadaki sedirin üstüne uzandı. İki oda arasındaki kapı açıktı. Kapıya bir perde gerilmişti ama Yuri onların konuştuklarını işitiyordu. Lara, dikişimi bitirmeye çalışacağım Sima, diyordu. Ama sen bana bakma, konuşmana devam et. Seni dinliyorum. Kulağım sende. Okuldayken tarih ve felsefe okudum. Yaşam hakkındaki görüşlerini çok beğeniyorum. Zaten seni dinlemek bana rahatlık veriyor. Son birkaç gecedir hiç uyku uyumadık, hep Katya'yı düşündük. Bize bir şey olursa Katya'nın güvenlik içinde olmasını düşünmek, bunu sağlamak bir anne olarak görevimdir. Bunu soğukkanlılıkla, sükunetle düşünmem gerek ama yapamıyorum. Katya'nın ne olacağını, ondan ayrılacağımı düşündükçe fenalık geliyor. Çok yorgunum, üzüntülüyüm. Seni dinlemek bana rahatlık veriyor. Kar yağarken güzel konuşan bir insanı dinlemeye bayılırım. Neredeyse kar yağmaya başlayacak. Dikkat ettin mi? Kar yağarken pencereden baktığında sanki bahçede biri yürüyormuş gibi oluyor. Ah, devam et şekerim, dinliyorum.